Ayrım 40.
Arkadaşlarının yazgısıyla kendininkinden daha çok ilgileniyordu. Karıştırdığı ceplerinin ne denli boş olduğunu biliyordu. Sol cebinin delinmiş olan astarını dışarı çevirdi. Sağ cebinde ise hayretle bir şilin ve bir düğme buldu. İkisini de ortaya çıkardı. Bir kez başladıktan sonra sonuna dek gitmekti yakışık alan. Çatlak sesiyle ve büyük bir coşkuyla son şilinimi de sizinle paylaşacağım dedi. Dört memur artı bir şef 5 kişi eder. Herkese 20 grohen düşer. Bu bir şilin benim olduğundan Fişeri'nin payını şimdilik ben saklayacağım. Belki rastlarım kendisini. Bu parayı kim bozar? Kimsede bir şilinlik bozuk para bulunmadığından karmaşık hesaplar yapıldıktan sonra bölüşme hiç olmazsa kısmen gerçekleştirilebildi. Satıcı şilini alıp 60 grosen geri verdi. Buna karşılık karısına götürecek parası, dolayısıyla da bozukluğu olmayan lağımcıya 20 grosen borçlu kaldı. Satıcının verdiği bozuk paradan kör kendi payını, Fişer'le de kendisinin ve kadının payını aldılar. ''Tabii, gülmek kolay sizin için.'' dedi Fişer'le. Tek gülen kendisiydi. ''Bu parayla ben olsa olsa bir çuvala girip saklanabilirim. Size gelince hepinizin işi gücü var. Zengin insanlar sayılırsınız. Bense tutkular olan bir adamım. Ne yapayım? Cennetin yıldızlarında herkesin şöyle demesini isterim arkamdan. Fişer'le ortadan yok oldu ama soylu bir insandı doğrusu.'' Gezgin satıcı böyle bir satranç şampiyonunu bir daha nereden buluruz diye yakındı. Şimdi ben tek şampiyon olarak kaldım. Kağıt oyununda şampiyon. Cebindeki ağır bir şilin hafifçe dans etti. Kör hiç kımıldamadan duruyordu. Gözlerini alışkanlığın etkisiyle kapatmıştı. Elini de yine alışkanlığın etkisiyle öne uzatıp açmıştı. Payına düşen 2 madeni para tıpkı yeni efendileri gibi ağır ve donuk bir ifadeyle avucunda durmaktaydı. Fişer'le güldü. Demek bir şampiyon daha. Kağıt oyunlarında şampiyon. Bir dünya satranç şampiyonunun böyle kişilerle konuşmasını tuhaf buluyordu. Ailesi olan bir lağımcı, uyku nedir bilmeyen bir satıcı, düğmelerden ötürü canına kıymaya kalkan bir adam. Öne doğru uzanmış açık duran eli görünce hemen düğmeyi bu elin avucuna bırakıp katıla katıla güldü. ''Hepiniz hoşça kalın.'' dedi çatlak sesiyle. ''Ve aklınızı başınıza toplayın dostlarım, aklınızı başınıza toplayın.'' Kör gözlerini açınca düğmeyi gördü. Bir şey algılamış, bakıp kendini algıladığının doğru olmadığını inandırmak istemişti. Büyük bir korkuyla Fişerli'nin arkasından baktı. Fişerli de dönüp seslendi. ''Daha iyi bir dünyada, öbür dünyada buluşmak üzere dostum. Üzülme fazla.'' Sonra adımlarını hızlandırdı. Hiç belli olmazdı kör. Bu şakayı kötüye alabilirdi. Bir yan sokağa girdiğinde durup bir süre bütün insanların aptal oluşlarına güldü. Bir binanın kapı girintisine girip ellerini kambuğunun altında kavuşturdu. Sağına ve soluna doğru eğildi. Burnu akıyor, madeni paralar şıkırdıyor, kamburu ağrıyordu. Yaşamı boyunca bu denli güldüğünü anımsamıyordu. Gülmesinin bir çeyrek sürdüğü kuşkusuzdu. Yola koyulmazdan önce burnunu duvara sildi, koltuk altlarına soktu ve her birini kokladı. Sermayesi bu koltuk altlarındaydı. Birkaç sokak ilerlemişti ki işinde uğradığı büyük kayıplardan ötürü üzüntüye kapıldı. Yıkım demek biraz abartma olurdu gerçi ama 2000 şilin bir servet demekti. Bu miktar kitap işinde yitirilmişti. Polisin varlığının hiçbir işlevi yoktu. İş yaşamını kesintiye uğratıyordu o kadar. Birkaç kuruş aylık alan, hiçbir sermayesi bulunmayan, görevi saat dikkat etmek olan zavallı bir polis memuru, büyük bir firmanın uğraştığı türden işlerden ne anlardı? Örneğin o, yani Fişer'le, yerlerde sürünmekten çekinmiyor ve ona borçlu olan bir ortağın öfkeyle yere fırlatmış olduğu parayı kendisi kaldırıyordu. Belki arada bir tekme yiyordu ama aldırmıyordu. Bütün düşündüğü, çevresindeki ayakları 1, 2, 4 ayağı, tüm ayakları nasıl iteceğiydi. Kendisine, yani şefe düşüyordu bu işi yapmak. Para kirli ve buruşuktu. Basımdan yeni çıkmış değildi. Uygar bir insan utanırdı böyle bir parayı tutmaktan. Ama Fişer'le alıyordu bu parayı. Adamları vardı hiç kuşkusuz. Hem de 4 tane birden. 8 kişi de çalıştırabilirdi yanında. 16 kişi çalıştırmazdı. Ve yine hiç kuşkusuz adamlarını gönderip, ''Çocuklar, kaldırın yerden şu pis parayı.'' buyruğunu verebilirdi. Gel gelelim, göze alamazdı böyle bir tehlikeyi. İnsanlar çalmaktan başka bir şey düşünmüyorlardı. Kafalarını dolduran tek düşünce çalmaktı ve her biri birkaç kuruşu gizleyebildiği için bu alanda kendini büyük bir sanatçı olarak görüyordu. Şef dediğin ise ancak yalnızca kendine güvenebiliyorsa şef olabilirdi. Bu da bir riziko olarak nitelendirilebilirdi. 18 adet yüzlük güzel banknotu yerden kaldırmıştı. Geriye yalnızca ikisi kalmıştı. Onlar da neredeyse cebinde sayılırdı. Tam ter döküp kendi kendine ne geçecek elime bütün bu işten diye düşünürken polis çıka gelmişti. En olmayacak andı. Fişer'le ölesiye korkmuştu. Polis görmeye dayanamıyordu. Parayı ortağının cebine sokmuştu. Para bu ortağının ona Fişerli'ye borçlu olduğu paraydı. Evet, Fişerli bunu ortağının cebine soktuktan sonra kaçmıştı. Peki polis ne yapmıştı? Parayı kendi için alıkoymuştu. Aslında polis parayı ortağında bırakabilirdi. Belki daha iyi günler gelir ve o zaman Fisher'le parasını ortağından alabilirdi. Ama hayır, polis deli diye nitelendirmişti Kien'i. Bu denli çok parası ve bu denli kıt aklı olan biri saldırıya uğrayıp soyulur. Bu da başa dertler açar demişti. Zaten yeterince işimiz var. O halde iyisi mi parayı kendimiz için alıkoyalım? Öyle de yapmışlardı. Polis hırsızlık yaparken insandan dürüst olması nasıl beklenebilirdi? Fisher'le öfke içinde yürürken yanından geçtiği bir polis bakışlarını ona dikti. Fisher'le polisten epey uzaklaştıktan sonra ona duyduğu nefreti açığa vurdu. Ya bu hırsızlar Amerika'ya gitmesine izin vermezlerse? Bir bu eksikti. Fisher'le yolculuğa çıkmazdan önce yaptıkları hırsızlıktan ötürü polislerden öç almaya karar verdi. Ona kalsa hepsini can acısından bağırtana dek çimdiklemek isterdi. Çalınan parayı aralarında paylaştıklarından emindi. Diyelim ki 2000 polis vardı. O zaman adam başına bir şilin düşüyordu. İçlerinden biri de çıkıp hayır bu çalınmış paradır onun için elimi süremem demiyordu. Oysa polisten böyle yapması beklenirdi. Bu yüzden tümü de aynı derecede suçluydu ve hiçbiri Fisher'lerin çimdiklerinden kurtulamadı. Ama bu çimdiklerin canlarını acıttığını sanma ha dedi ansızın Fisher'le yüksek sesle. Çünkü sen buradasın onlar ise uzaktı. Attığın çimdikleri hissetmezler ki. Fisher'le yolculuğu için düşünmüş olduğu girişimlerde bulunacak yerde öfkeyle saatler boyu nereye gideceğini bilmeksizin kentte dolaştı. Ve polisi cezalandırabilmek için bir çare aradı. Başka zamanlar en önemsiz amaçlarını gerçekleştirmek için bile hemen bir plan gelirdi aklına. Şimdi ise gerçekten çaresizdi. Bu yüzden giderek en sert istemlerinden vazgeçmeye başlamıştı. Herhangi bir biçimde öç alabildiği takdirde artık paradan bile vazgeçmeye hazırdı. Özveride bulunduğu para tam 2000 şilindi. Artık istemiyordu bu parayı. Bir bağış olarak kabul etmiyordu. Yeter ki biri de bu parayı polisin cebinden alsın. Öğlen vakti geçmiş, Fisher'li içindeki nefretten ötürü açlık duymamıştı. Tam bu sırada gözü bir binanın üstündeki iki tabelaya takıldı. Birinde Dr. Ernst Filling, kadın doktoru yazılıydı. Onun hemen altındaki ikinci tabelada ise Dr. Max Meelan Büher, sinir hastalıkları uzmanı yazısı okunuyordu. Deli karıların tüm gereksinmeleri karşılanmış diye düşünürken aklına Kien'in Paris'teki erkek kardeşi geldi. Adam kadın doktor olarak bir servet kazandıktan sonra ruh doktor olarak çalışmaya başlamıştı. Fisher'le üstüne bu ünlü profesörün adresini yazmış olduğu kağıdı aradı. Kağıt gerçekten de ceketinin cebindeydi. Tavsiye mektubu da yanındaydı. Ama bunu kullanabilmek için önce Paris'e gitmesi gerekiyordu. Oysa Paris uzaktı ve polis aradan geçecek zaman içerisinde parayı içkiye yatırıp bitirmiş olurdu. Kien'in kardeşine kendi bir mektup yazıp kendi adıyla imzalasa bu kez Paris'teki soylu bey Fisher'le mi? Kim bu Fisher'le diyecek ve hiç gelmeyecekti. Çünkü zengindi ve son derece gururlu bir insandı. Profesörlükle serveti kendinde birleştiren birine nasıl davranılacağını iyi bilmek gerekirdi. Böyle bir olay günlük yaşamın ölçülerine göre değil, satrancın ölçülerine göre çözümlenebilirdi. Profesör satrançtan anlıyor mu? Bu bilinse o zaman mektubun altına Fisher'le dünya satranç şampiyonu diye bir imza da konabilirdi. Ama profesör gibi bir insan inanmayabilirdi. İki aya değin Casablanca'yı karınca gibi ezdikten sonra Fisher'le dünyadaki bütün ünlülere şöyle bir telgraf yollayacaktı. Yeni satranç şampiyonu Siegfried Fischer en derin saygılarını sunar. O zaman hiçbir kuşku söz konusu olmayacaktı. Durumu herkes bilecekti. Zengin profesörler de dahil olmak üzere herkes eğilip selam verecekti. İnanmayanlar ise hakaret suçundan yargıç önüne çıkacaklardı. Ve Fischer'le gerçek bir telgraf çekebilmeyi yaşamı boyunca istemişti. Öcünü almayı böyle gerçekleştirdi. Önüne çıkan ilk postaneye girip 3 telgraf kağıdı istedi. Çabuk olsundu lütfen, işi aceleydi. Telgraf kağıtlarına yabancı değildi. Daha önce de satın almıştı bu kağıtlardan. Fiyatları ucuzdu. Üstlerine koca koca harfleriyle o günkü dünya şampiyonu kimse ona hitaben alaylı ve meydan okumayı içeren satırlar yazmıştı. Sizden nefret ediyorum. Bir kambur. Ya da kendine güveniyorsan benimle karşılaş sakat herif gibi görkemli metinlerini cennetin yıldızlarında okur ve kendilerinden hiçbir yanıt gelmeyen dünya şampiyonlarının korkaklıklarından yakınırdı. Söylediklerinin çoğuna inanırlardı ama telgraflarına inanmazlardı. Çünkü parası o telgraflardan birini bile yollayamayacak denli azdı. Bu yüzden belki de adresi unutmuş ya da yanlış yazmış olabileceğini söyleyerek onunla alay ederlerdi. İyi yürekli bir Katolik kendisi cennete gider gitmez Havari Petrus'un Fisher'li için biriktirdiği mektupları dünyaya atacağına söz vermişti. Fisher'le şimdi ne denli sahici bir telgraf gönderdiğimi bir bilseler diye düşünerek o zavallıların kendisine yapmaya cesaret ettikleri şakalara güldü. Neydi o zamanlar? Cennetin Yıldızları adlı batakhanenin sürekli müşterisi. Peki ya şimdi neydi? Şimdi bir profesöre telgraf çekiyordu. İş doğru sözcükleri bulmaya kalmıştı. Kendi adını saklamayı daha uygun buldu. Şöyle yazdı. Kardeşiniz keçileri kaçırdı, bir aile dostu. Böylece ilk telgraf kağıdının metni iyi oturmuştu. Sorun keçileri kaçırdı deyiminin bir ruh doktorunu etkileyip etkileyemeyeceğiydi. Doktor bu olayları her gün yaşadığından herhalde o denli önemli değildir diye düşünecek ve aile dostunun yine telgraf çekmesini bekleyecekti. Oysa Fişerli'nin ne sokağa atacak parası vardı, ne telgrafa verdiği para çalıntı paraydı, ne de bu denli uzun bekleyebilirdi. Bir aile dostunu bir yana bıraktı. Aşırı bağlılık kokuyordu ve alıcısında aşırı beklentiler uyandırabilirdi. Keçileri kaçırdı deyimini de toptan sözcüğüyle güçlendirdi. Şimdi ikinci telgraf kağıdında, kardeşiniz keçileri toptan kaçırdı yazılıydı. Peki ya imza? Toplumda belli bir yeri olan insan imzasız telgraf karşısında bir tepki göstermezdi. İtiraflar, şantajlar ve buna benzer uğraşlar vardı. Emekli bir kadın doktoru da bilirdi bütün bunları. Fişerlerin elinde bir telgraf kağıdı daha kalmıştı. Boşa harcanan öteki iki kağıttan ötürü öfkelendi. Üçüncü kağıda düşünceli keçileri toptan kaçırdım diye yazdı. Okuyunca metne hayran kaldı. Bir insan kendisi için böyle yazdığı takdirde ona inanmak gerekirdi. Çünkü kim yazabilirdi kendisi için böyle bir şeyi? Fişerle kardeşin diye imzaladıktan sonra elinde kağıtla birlikte telgraf memuruna gitti. Kötü bir adam olan telgraf memuru olumsuz anlamda başını salladı. Ciddi olamazdı bu telgraf. Şakadan ise anlamazdı. Almak zorundasınız diye direndi Fişerli. Bu görev yüzünden size mi aylık veriyorlar, bana mı? Ansasın kendilerinden kuşkulanılan insanların telgraflarının alınmadığından korkmaya başlamıştı. Nereden tanıyordu onu memur? Cennetin yıldızlarından tanımadığı kesindi. Telgraf kağıtlarını ise hep başka yerden almıştı. Adam bundan bir anlam çıkmıyor diyerek telgrafı geri verdi. Önünde kambur bir cücenin bulunuşundan cesaretlenmişti. Aklı başında bir insan yazmaz böyle şey. İşte üstüne bastınız diye bağırdı Fişerli. O yüzden kardeşime telgraf çekiyorum. Gelip beni alsın, ben deliyim. Memur azarlarcasına siz yolunuza gitsenize bayım dedi. Tükürür gibi çıkmıştı bu sözler ağzından. Biri kendi doğal posta olmak üzere sırtında iki kürk bulunan ve Fişerli'nin arkasında bekleyen şişman bir adam zaman yitirilmesine öfkelenerek cüceyi bir yana itti. Telgraf memurunu üst makamlara şikayet etmekle korkutarak konuşmasını, her sözcüğünün ardından dolu bir cüzdanın kokusu geliyordu, şu tümceyle tamamladı. Bir telgrafı geri çevirmek hakkına sahip değilsiniz, anladınız mı? Siz sahip değilsiniz böyle bir hakkı. Memur sustu. Akıllı hareket etmek hakkını yutarak görevini yaptı. Fişerli adama bir grohen eksik verdi. Ona acelesi olduğundan değil ama ilkelerine bağlı kalmak için yardım etmiş olan Şişman Bey, yaptığı yanlışı konusunda cücenin dikkatini çekti. Fişerli, sahi mi diyerek postaneden çıktı. Dışarıda telgrafının yaptığı hile yüzünden gönderilmeyebileceğini düşündü. Bütün bunlar birkaç kuruş için mi Fişerli dedi kendi kendini suçlarcasına. Oysa telgraf eksik verdiğin miktarın 267 katına mal oldu sana. Geri döndü. Şişman Bey'den nazikçe özür diledi. Onu yanlış anlamıştı. İyi duyamıyordu. Sağ kulağı keçileri kaçırmıştı. Karşısındakinin cüzdanına hiç olmazsa düşüncelerinde biraz daha yaklaşabilmek için biraz daha konuştu. O anda sırtında iki kürk bulunan kimselerle yaşamış olduğu kötü deneyimleri anımsadı. Tam zamanında anımsamıştı. Bu gibileri kendilerine dokundurtmazlar ve insanı daha bir şey elde edebilmesine meydan kalmadan polise teslim ederlerdi. Fişerli eksik kalan parayı ödedi. Cömertçe bir selam verip postaneden çıktı. Artık öcü yola çıkmış olduğundan cüzdandan vazgeçmişti. Kendine sahte bir pasaport sağlamak için Cennetin Yıldızlarının yakınında ama onun düzeyinin çok altında bir lokale gitti. Bu pavyonun adı Şebeğin Yeri'ydi. Müşterilerinin neden insanlıktan uzak kişiler olduğunu anlatmak için bu hayvansı ad bile yeterliydi. Burada herkes sabıkalıydı. Lağımcı gibi bir işi ve iyi bir şöhreti olan adam Şebeğin Yeri'ne gelmiyordu örneğin. Cennetin Yıldızlarında anlattığına göre karısı kokusundan Şebeğin Yeri'ne gittiğini anlarsa ondan hemen boşanırdı. Burada ne bir emekli kadın ne de herkesi yenen bir satranç şampiyonu vardı. Bazen biri, bazen bir başkası kazanırdı. İnsanı zafere götüren zeka burada yoktu. Pavyon bir bodrumdaydı. Kapıya varmak için önce 8 basamak inmek gerekiyordu. Kırık camın bir bölümü kağıtla örtülmüştü. Duvarlarda açık saçık kadın resimleri asılıydı. Cennetin Yıldızlarının sahibesi temiz bir adı olan pavyonunda böyle bir şeye asla izin vermezdi. Masaların üstleri tahtadandı. Mermerler zamanla çalınmıştı. Pavyonun şimdi ölmüş olan işletmecisi düzenli geliri bulunanlardan oluşma bir müşteri kitlesi toplamak için çaba harcamıştı. Getireceği iyi bir müşteri karşılığında her kadına parasız bir fincan kahve söz vermişti. Yine o sıralarda güzel bir tabela yaptırmış ve pavyonun adını değişiklik olarak değiştirmişti. Karısı tabelada yazılı olanın kendisi için de geçerli olduğunu söyleyerek sürekli erkek değiştirmişti. Adamcağız karısına duyduğu aşkın yol açtığı acıya bir de kör bağırsağıyla işlerin kötü olması eklenince ölüp gitmişti. O ölür ölmez karısı ben şebiyi yeğlerim demişti. Yine eski tabelayı asmış, böylece pavyonun kazandığı bir avuç iyi ünde yitip gitmişti. Kadın bedava kahve adetini de kaldırmıştı. O zamandan beri de kendine biraz olsun değer veren hiçbir hanım lokale adım atmaz olmuştu. Kimler gelmiyordu ki buraya? Sahte pasaport düzenleyenler, berduşlar, kendi dışına sürülenler, hakkında tutuklama emri bulunanlar, ayak takımından olan Yahudiler ve ayrıca tehlikeli bir sürü tip. Cennetin yıldızlarına zaman zaman polisin geldiği olurdu. Buraya ise polisin adım atmaya cesaret ettiği görülmemişti. Kendini şebiğin yerinin sahibesinin yanında güvenlik altında hisseden bir soyguncunun tutuklanabilmesi için tam 8 dedektifin görevlendirilmesi gerekmişti. İşte böyle bir yerde bu pavyon. Normal bir pezevenk burada yaşamından emin olamazdı. Yalnızca ağır suç işlemiş olanlara saygı gösterilirdi. Sakatlar ve kamburlar zeki olsunlar ya da olmasınlar burada fark etmezdi. Buranın insanları kendileri aptal olduklarından bu tür ayrımların bilincine varamazlardı. Cennetin yıldızları şebeğin yeriyle hiçbir ilişki kurmuyordu. Şebeğin yerindekilerin gelmesine izin verildiğinde en güzel masa mermerleri çalınıyordu. Cennetin yıldızlarındaki resimli dergiler ancak buranın tüm müşterilerince okunduktan sonra şebeğin yerinin sahibesinin eline geçiyordu. Fişer'le cennetin yıldızlarından bıkmış olduğunu yatsımıyordu. Ama buranın yanında cennetin yıldızları bir pırlantaydı. Şebeğin yerine girdiğinde çevrelerine korku saçan birkaç adam ona doğru atıldılar. Çevresini alıp gururla alkışlayarak bu beklenmedik ziyaretten duydukları sevinci belirttiler. Pavyonun sahibesi o sırada yoktu. Yoksa o da sevinecekti hiç kuşkusuz. Adamlar Fişerli'nin cennetin yıldızlarından çıkıp buraya geldiğini sanıyorlardı. Cennetin yıldızlarına kadınlarca kutsanmış bu yere onların girmeleri yasaktı. Fişerli'ye ondan bundan haber sordular. Fişerli de elinden geldiğince hızlı bir tempoyla yalanları birbiri ardına sıraladı. Kendini beğenmiş davranmaktan kaçınarak neşeli göründü. Sahte pasaport için düşük bir fiyat ödemek istiyordu. Sorununu da hemen açmadı. Aksini yaptığı takdirde fiyat yükselirdi. Çevresindekiler onun Fişerli olduğundan iyice emin olduktan sonra biraz daha alkışladılar. İnsanın kendi düşüncelerinin doğruluğuna en iyi inandıran araç yine kendi alkışlarıdır. Oturmasını söylediler ona. Bir kez gelmişken artık kalmalıydı. Bu denli soylu bir cüceyi hemen bırakmazlardı. Cennetin yıldızlarının tavanı hala duruyor muydu yoksa çökmüş müydü? İnsan yaşamı bakımından tehlikeli olan o pavyona artık kimse gitmeye cesaret edemiyordu. Polis pavyonun bir an önce onarılmasını sağlamalıydı. Üstelik oraya giden bunca kadın vardı. Tavan çöktüğü takdirde nasıl kurtarırlardı canlarını? Çevresindekiler Fişerli'ye bu meseleyi ele almasını öğütlerlerken birinin cücenin önüne koymuş olduğu kahvenin içine bir parça kireç düştü. Fişerli kahvesini içerken bir yandan da vaktinin bu denli az oluşunu üzüldüğünü söyledi. Veda etmek için gelmişti. Tokyo'daki Satranç Federasyonu ona satranç öğretmenliği önermişti. Tokyo Japonya'dadır. Öbür gün yola çıkıyorum. Yolculuk 6 ay sürüyor. Yani benim için bu denli uzun sürüyor. Her kentte bir turnuvaya katılıyorum. Böylece de yolculuk bedavaya gelmiş oluyor. Gerçi yol param karşılanıyor. Ama parayı bana ancak Tokyo'ya vardığımda ödüyorlar. Japonlar kuşkucu insanlar. Parayı önceden verirsek gelmez. Olduğu yerde kalır diyorlar. Ben yapmam böyle bir şey hiç kuşkusuz. Ama onlar da kötü deneyimler yaşamışlar bugüne dek. Kötü deneyimlerin etkisiyle ise kimse başa çıkamaz. Mektupta şöyle yazmışlar. Çok sayın üstadımız. Size olan güvenimiz sonsuz. Ama bizim paramız haram para mı? Hayır. Çevresindeki adamlar mektubu görmek istediler. Fişerli ise özür diledi. Polisin elindeydi mektup. Poliste çok sayıda sabıkasının bulunmasına karşın pasaport vereceklerine söz vermişlerdi. Ülkesinin adını bir satranç tahtasının üstünde ta Japonya'ya değin götürdüğü için onunla övünüyorlardı. Öbür gün yola çıkmak istiyorsun demek. Konuşan 6 kişiydi. Ama ötekiler de aynı şeyi düşünmekteydiler. Cennetin yıldızlarından gelmesine karşın saflığından ötürü acıdıklarından ona sen diyorlardı. Polisten bir bok alamazsın. 9 yılımı Kodes'te geçirdiğimden ne kadar eminsem bundan da o kadar eminim dedi içlerinden biri. Üstelik kaçmaya teşebbüs etme suçundan bir içeri tıkarlar. Sonunda da sabıkalarını Japonya'ya yazarlar. Fişerli'nin gözleri yaşlarla dolmuştu. Kahve fincanını bırakıp hıçkırmaya başladı. Bıçaklayacağım o haydutları dediği duyuluyordu hıçkırıklar arasında. Hepsini bıçaklayacağım. Dört bir yandan acıdılar haline. Sürüyle deneyim ve düşünce dile getirildi. Ünlü bir sahte pasaport düzenleyicisine göre bir kurtuluş çaresi vardı. O çare de kendisiydi. Fişerle yarım bir insan olduğundan yarı fiyat ödesin yeterdi. Adam cücenin üzüntüsünü paylaştığını bu şakayla gösterdi. O ana dek kimse acıdığını açıkça ortaya koyan bir sözcük söylememişti. Fischer'le gözyaşları içinde gülümsedi. Ünlü olduğunu biliyorum dedi. Ama Japonya'ya dek götürülebilecek bir pasaport yapmadın bugüne dek, öyle değil mi? Takmadı pasaport aşçısı olan sahtekar, gür saçlı, kapkara tenli ve uğraşında başarısızlığa uğramış bir ressamdı. Sanatçılık döneminden kalma burnu büyüklüğü henüz varlığını korumaktaydı. Adam öfkeyle yerinden doğruldu ve dişlerinin arasından konuştu. Benim pasaportlarım Amerika'ya dek götürür insanı. Fischer'le nazik bir ifadeyle Amerika'nın Japonya demek olmadığını söyledi. Nihayet kendisi de bir deney tavşanı değildi. Japonya sınırında ansızın yakalanıp hapse atılabilirdi. Japon hapishanelerini hiç, hem de hiç merak etmiyordu. Çevresindekiler yatıştırıcı sözler söyledilerse de Fischer'le direndi. Adamlar inandırıcı tanıtlar getirmeye çalıştılar. Pasaport aşçının kendisi birkaç kez yatmıştı hapisti. Ama müşterilerden hapse giren olmamıştı bugüne dek. Müşterilerin işine işte böyle özen gösterirdi. Sanatını uygulamak söz konusu olduğunda gücünün sonuna dek çalışırdı. Çalışırken hapsederdi kendini. Bu çalışmadan o denli yorgun düşüyordu ki her pasaporttan sonra uyumak gereksinimi duyuyordu. Seri üretim diye bir şey söz konusu değildi onun açısından. Her parça üzerinde ayrı çalışırdı. Çalışırken onu seyretmeye kalkışan olursa kıçına tekmeyi yerdi. Fischer'le bütün bunları yatsımadı. Ama direnişinden de vazgeçmedi. Ayrıca tek kuruş parası da yoktu. Bu nedenle bütün bu konuşulanlar boşunaydı. Pasaport aşçısı kullanacağına söz verdiği takdirde ona birinci sınıf bir pasaportu armağan olarak vereceğini söyledi. Buna karşılık Fischer'le de Japonya'da onun bu usta işi çalışmasının reklamını yapar, böylece de ona olan borcunu ödemiş olurdu. Fischer'le teşekkür etti ama kendisi bu tür şakalara cesaret edemeyecek kadar küçük yapılıydı. Onlar dev gibi güçlüydüler, kendisi ise yaşlı bir kadın kadar zayıftı. Bundan ötürü bir başkasının kendini ateşe atması daha yerinde olurdu. Fischer'le iki kahve daha ikram ettiler. Pasaport aşçısı ter ter tepiniyordu. Fischer'le izin vermek zorundaydı bu pasaportu yapmasına. Yoksa hiç gözünün yaşına bakmaz öldürürdü onu. Çevredekiler geçici olarak adamı yatıştırmayı başardılar. Onlar da öfkelenmişlerdi ve adama hak veriyorlardı. Görüşmeler tam bir saat sürdü. Pasaport aşçısı arkadaşlarını sırayla bir köşeye çekip hepsine tatlı paralar vaat etti. Bunun üzerine adamların da sabrı taştı. Kaba bir ifadeyle Fischer'le kendisini tutukladıklarını ve ancak bir koşulu yerine getirdiği takdirde serbest bırakabileceklerini söylediler. Bu koşul Fischer'le'nin verilecek olan bir sahte pasaportu alması ve kullanmasıydı. Parası olmadığı için bu pasaportu bedava alabilecekti. Fischer'le kaba güce boyun eğdi. Bununla birlikte daha uzun süre sızlandı. Güçlü kuvvetli iki genç Fischer'le'yi alıp fotoğrafçıya götürdüler. Pasaport aşçısının hesabına resmi çekildi. Kımıldasa hali kötü olacaktı. Onun için kılını bile kıpırdatmadı. Yanındakiler filmin banyo ve kopyası bitene dek beklediler. Geri döndüklerinde pasaport aşçısı kendini hapsetmişti bile. Artık rahatsız edilmesi yasaktı. En yakın arkadaşı henüz ıslak olan resimleri ona kapının aralığından uzattı. Adam deli gibi çalışıyordu. Saçlarından masaya damlayan ter pasaportun temizliğini tehlikeye sokuyordu. Ama adam ustaca baş hareketleriyle bu tehlikeyi önlüyordu. İmzalarla uğraşmak ise onun için gerçek bir mutluluk kaynağıydı. Yüksek düzeydeki tüm polis yetkililerinin elinden çıkma, resmiyet kokan akıcı çizgiler ve kılı kırk yarma belirtisi köşeli harfler pasaport aşçısının emrindeydi.